Ayrım 24.
İkisi önde gidiyordu. Konuşmalarına devam ediyorlardı. Bizse arkalarından gidiyorduk. Francesco manastır kapısına vardığında durdu. Önündeki manzara sürükleyip götürmüştü onu. Ne de güzel bir bahçeydi. Ufacık cennetti. Çiçekler nasıl da mis kokuyordu. Avluya ne diktin Clara hemşire? İyi göremiyorum. Zambak ve gül Francesco kardeş. Güz gelince de menekşe dikiyoruz. O kadar. Francesco elini uzatıp bahçeyi kutsadı. Bahçe kardeş, zambak ve gül kardeş, sizinle birlikte olmak beni mutlu kılıyor. İnşallah yargı gününde siz de topraktan kalkar, Clara hemşire ile birlikte cennete girersiniz. İçeri adımını attı. Duvarlar kireçle badanalanmıştı. Oğlunu sımsıkı göğsüne bastırmış kutsal Meryem'in heykeli gülümsüyordu. Hemşireler Francesco'nun ayaklarına kapanıp öptüler. O da elini başlarına koyup bir bir kutsadı onları. Hepsi de beyaz pelerinlerine sımsıkı sarılmışlardı. Yürürlerken güvercinlere benziyorlardı. Francesco için bir tabure getirdi. Clara yanı başına yere çöktü. Hemşireler kollarını kavuşturup arkasında dizildiler. Uzun bir süre kimse konuşmadı. Bütün gözler kutsal konuğa çevrilmişti. Ne kadar da tatlıydı sessizlik. Ne büyük bir güven duygusu duyuyorduk. Melek sürülerinin San Damiano'ya indiğinden emindim. Şimdi havada görünmeden duruyorlar. Bizler gibi onlar da Francesco'nun konuşmasını bekliyorlardı. Ama o acele etmiyordu. Yüzündeki ifadeden dile getirilemeyecek derecede kendinden geçtiği belliydi. Hava taptaze mis kokuyordu, dedi bana sonradan. Temiz, yıkanmış giysi kokusunu, kapağını açar açmaz odayı nane ve defne kokutan sandıkların kokusunu ne zamandır duymamıştım. Bize acı da konuş, sesini duyalım peder Francesco, dedi Clara hemşire hırkasının eteğini öperek. Francesco uyanır gibi birden başını kaldırdı, kollarını açtı. Burada olmak sevindiriyor beni, hemşirelerim. Daha ne diyeyim istiyorsunuz? Ben dünyadayken ve dostlarımla cümbüş yaparken başımı geri atıp da şu türküyü okurdum. Binlerle selam dostlarım. On binlerle. Vadi çiçeklerle donandı. Tarlalar yeşillikle, çiğle. Aynı türkü yine yüreğimden fışkırıyor hemşirelerim. Binlerle, on binlerle selam. Pek duygulanmıştı. Yüzyıllardır onu böyle mutlu görmemiştim. Sevdiği bir ortamdı bu. Çevresine alan saflık, temizlik ve şevk. Üstelik beyaz rahibe giysileri. Yeniden konuşmaya başladı. Dinleyelim hemşirelerim. Şimdi aklıma gelen bir tırtıldan söz edeceğim için de bağışlayın beni. Hikaye değil bu, gerçek bir şey. Gerçekten de gerçek. Evet, bir zamanlar sürüne sürüne dolaşan bir tırtıl varmış. Sürünmüş sürünmüş... Sonunda bir piri fani olup cennetin kapısına gelmiş. Çalmış kapıyı, içeriden bir ses gelmiş. Tırtıl giremez buraya. Pek acele ediyor gibisin bakıyorum. Ne yapayım Rabbim, buyur demiş tırtıl. Öyle korkmuş ki tor top olmuş. Biraz daha acı çek hele. Biraz daha çabala da kendini kelebeğe çevir. Tırtıl da buyruğa boyun eğip yeryüzüne inmiş ve yolculuğa yeniden başlamış. Kimdir bu tırtıl peder Francesco diye yalvardı Clara. Bizler bilgisiz saf kadınlarız. Aydınlat bizi. Tırtıl benim Clara hemşire ve sensin ve beni dinleyen bütün hemşireler. Sizlersiniz. Yeryüzünde sürünen herkes. Ya Rabbim bu zavallı sefil tırtıl neler becersin ki kelebek olsun. Çabalamak, yokuş tırmanmak, büyük acılar çekmek, saflık, sevgi, yoksulluk, açlık, çıplaklık, gözyaşları, bütün bunlar gerekli. Şeytan her yere tuzağını kurmuş. İçine düşmemizi bekliyor. Çiçek koklamak için eğilecek olursanız, oradadır. Bir taş kaldıracak olursanız, altında sizi bekliyordur. Çiçek açmış bir badem ağacı görseniz, dalları arasına gizlenmiş, her an üstünüze atlayacakmış gibi pusudadır. İçtiğimiz sudadır, yediğimiz ekmektedir. Uyumak için üstüne yattığımız yataktadır. Şeytan her yerde gizli. Hemşirelerim, her yerde. Gizlenmiş bekler. Ne mi bekler? Bir ara yorgun düşecek, uyuklayacak ruhlarınızı. Durmadan nöbette bekleyen ruhlarınızın bir an için nöbetten ayrılmalarını, üstümüze atlayıp bizleri cehenneme çekmek için. Sizleri düşünüyorum hemşirelerim. Acıdığım sizlersiniz. Erkeklerden çok sizler. Çünkü kadınsınız. Yürekleriniz dünyanın güzelliklerinden kolay kolay kurtaramaz kendini. Gördünüz mü hoşunuza gider. Çiçekler, çocuklar, erkekler, ipekli giysiler, şık tüyler. Hey ya Rabbim, ne tuzaklar. Kaç kadın kaçabilir ki bunlardan? Sabah akşam hemşirelerim, kendilerini onayıp acıdığım sizlersiniz. Erkeklerden çok sizler. Çünkü kadınlar için dua edin. Gökte kutsal Meryem duyacaktır duanızı. İşitmez misiniz? Geceleri üstünüzdeki tanrısal sessizliği ve sessizliğin ortasında kavak ağacının yaprak hışırtısına benzeyen o sesi. Dua eden ve yalvaran, görünmeyen dudakların sesini. Meryem anadır o. Bütün kadınlar için dua ediyordur. Aman tetikte durun. Kendi kendinize demeyin sakın. Manastıra girdik. Dünyadan kaçtık. Şimdi gökte dolaşıyoruz diye. Bu düşünce bir tuzaktır. Hemşirelerim, şeytanın kurduğu bir tuzak. Size söyleyeceğime kulak verin. Hepimiz biriz, yemin ederim size. Dünyanın bir ucunda tek bir kadın dudaklarını boyarsa, o utanç kızartısı sizin dudaklarınıza yayılır. Cennetten maksat nedir? Salt mutluluk değil mi? Ama kişi gökten bakar da, kardeşlerini cehenneme batmış görürse, nasıl mutluluk duyabilir ki? Cehennem varken cennet nasıl var olur? Bu yüzden diyorum ki, bu yüreklerinizin derinliğine işlesin. Ya hepimiz kurtulacağız ya da hepimiz birden cehennemi boylayacağız. Dünyanın öteki ucunda biri öldürüldü mü, biz de öldürüldük demektir. Bir kişi kurtulursa biz de kurtulduk demektir. Francesco'nun sözleri karşısında yüreğim şaşkınlık içinde güm güm atıyordu. Çünkü dünyaya bu kadar bol sevgiyle sarıldığını ilk görüyordum. Yüreği kadın ortamı içinde pırıl pırıl açılmıştı. Hemşirelere baktıkça Francesco'nun esirgeyiciliği bütün yeryüzünü kaplayan kanatları büyütüyordu. Hemşirelerin hepsi de diz çökmüştü. Sürüne sürüne yaklaşmışlar, Francesco'yu ortalarına almışlardı. Yüzleri güneş vurmuş gibi parlak, kendilerinden geçmiş ona bakıyorlardı. Francesco üzerinde sıcak soluklarını duydu, dudaklarını yeniden araladı. Çevremde varlığınızı duymam, yüreğimi genişletiyor. Hemşirelerim, herkes içine girsin istiyorum, herkes, kötü de iyi de. Öyle ki hem bu dünyada hem ötekinde ahu vah bitsin. Ey Tanrım, baş kaldıran bir düşünce yüreğimden dudaklarıma yükseliyor. Bırak bu kadınlara açıklayayım onu. Hemşirelerim benim onlar. Yürekleri kadın yüreğidir. Sevgiyle, acımayla dolu onlar. Dinleyin hemşirelerim. Şimdi, şu anda, ey Tanrım bağışla beni. Şeytan için bile üzülüyorum. Ondan daha zavallı sefil yaratık yok. Çünkü bir zamanlar Tanrı'ylaydı. Şimdi ondan ayrıldı, tanımadı onu. Havada avuntusuz dolaşıyor. Niye mi avuntusuz? Çünkü Tanrı hafızasını elinden almadı. Cennetin tatlılığını hatırlar da nasıl mutlu olur ki? Şeytan için de dua etmeliyiz hemşirelerim. Esirgeyici Rabbimiz ona acısın, bağışlasın onu. Dönüp baş melekler arasında yerini yeniden alsın diye. Sevgi, Tanrı'ya şükür kadının alnında yazılı rolü. Şeytan çirkin, kana susamış bir hayvandır. Ama ağzından öpülürse yeniden baş melek olur. Budur hemşirelerim salt sevgi. Aynı şekilde bırakın salt sevgi, şeytanı da öpsün. Parlak yüzüne yeniden kavuşsun. Sevgi, sevgi diye bağırdı Francesco. Sesi hıçkırıkla boğuluncaya kadar. Derken yüzünü eğip avuçları içine aldı ve ağlamaya başladı. Clara'nın gözlerinden yaşlar akıyordu. Çok geçmeden hemşireler de katıldı buna. Manastırda iniltiler yankılandı baştan başa. Francesco bunu duyunca başını kaldırıp kollarını açtı ve tedirgin bir sesle dedi. Niyetim sizleri ağlatmak değildi hemşirelerim. Bağışlayın beni. Size cehennem değil, cennet üzerine konuşmaya gelmiştim. Sizin de bana cennetten söz açmanızı istiyordum. Yüreklerimiz ferahlasın diye. Hayat bunaltıcı. Kapıyı açıp bizi salıverecek, ölüm kardeş olmayaydı Tanrım, bu yeryüzü ne kadar katlanılması güç bir yer olurdu, vücutlarımız ne de dayanılmaz bir hapishane olurdu. Ama şimdi ne zevk ne dile gelmez ümit, hayır, ümit değil, kesinlik. Şimdi ruh kendine limon çiçeğinden taç yaptı. Yeryüzünün taşları ve uçurumları üstünde ilerliyor ve bağırıyor. Ey sevgili eşim, ey sevgili eşim, sen Rabbim. Rahibelerden biri bayıldı. Clara hemşire avluya bakan pencereyi açtırdı. Zambak ve gül kokuları havayı kapladı. Sonra cesareti ele alarak Francesco'nun dizine dokundu ve tatlı bir sesle konuştu. Francesco kardeş, sana bakınca sanki Adem hiç günah işlememiş gibi geliyor bana. Francesco elinin beyaz hırkası üstünde hafifçe durmasına bıraktı. Ve sen Clara hemşire, sana bakınca da dedi, sanki Havva hiç günah işlememiş. Uzun bir sessizlik oldu. Francesco sanki konuşmasına devam ediyormuş gibi, tatlılık ve acımayla dolup taşan bir sessizlik. İnildemekte devam eden bütün hemşireler, söylenmeyen bütün sözleri dinlemeye devam ediyorlardı. Francesco, kadının kaderi, sevgi ve şeytanı başmeleğe çeviren öpücük hakkında konuşmakta devam ediyor gibi geliyordu. Kadın olmanın hem sonsuz bir tanrı armağanı hem de büyük bir sorumluluk olduğunu ilk kez duyuyorlardı. Birden kutsal sessizlik içinde sokak kapısı güm güm vuruldu. Kapı hızla açıldı ve Portiunculalı kardeşler içeri daldı. Korku içinde titreşiyorlardı. Clara ayağa sıçradı. Ne var kardeşlerim, niye kapıyı zorladınız? Juniper alnındaki teri silerek cevap verdi. Bağışla bizi Clara hemşire. Portiunculadayken bir de baktık alevler göğe varmış. Manastırınız tutuşmuş. Yangın, yangın diye çığırıştı bütün kardeşler. Yangın Clara hemşire. Ama Clara gülümsedi. Gördüğünüz alev değildi kardeşlerim. Yangın değildi. Sadece Peder Francesco'nun konuşmasıydı. Güneş batmak üzereydi. Francesco kalktı ve Clara ile hemşirelere Allah'a ısmarladık dedi. Elini her birinin başı üstüne koyarak bir kez daha kutsadı onları. Bizim için harika bir şey yaptın Peder Francesco dedi Clara. Kadının avunmak bilmez yüreğini avuttun. Şimdi senin için ne yapabiliriz? Gerçekten de sizden bir ricam var hemşirelerim. Büyük bir lütuf istiyorum. Buyur Peder Francesco diye bağırdı bütün rahibeler. Karşılaşacağınız her yoksuldan yamalık kumaş parçası alacaksınız. Topladığınız parçalarla da bana bir hırka dikeceksiniz. Sizden istediğim lütuf bu. Clara elini öptü. Canımız sana feda Peder Francesco. Gelecek pazar Tanrı dilerse istediğin hırkayı Peder Silvestro'ya veririz. O da getirir sana. Yola çıktık. Francesco önde gidiyordu. Dizleri sapasağlamdı. Biz de mucize üstünde konuşarak kıvanç içinde arkasından gidiyorduk. Arkamızda Clara ile hemşireler bizi uğurlamak için manastırın sokak kapısında duruyorlardı. Çoğunun gözleri yaşlıydı. Francesco bütün ertesi gün konuşmadı. Tan ağrırken kulübenin önünde tor top oldu kaldı. Güneşlendi. Hava sıcaktı. Tatlı bir meltem esiyordu. Ara sıra su getirmek, odun kesmek veya yabani hindiba toplamak için zaman zaman kardeşlerden biri çıkıyordu ortaya. Havada bir kara tavuk uçup duruyordu. Bir iki kere ıslık çalıp kayboluyordu. Francesco iyi göremediğinden kulaklarını dikiyor ve çevresindeki dünyayı bütün gücüyle dinliyordu. Yüz çizgileri vecd içinde olduğunu gösterdiğinden bütün gün yanına yanaşmayı göze alamadım. Ama akşama doğru alev yatışınca ona gittim. Yanı başındaki eşiğe oturdum. Elini uzatarak beni gördü. Bu ne mucizeli o kardeş diye bağırdı. Görme duygum azaldığından beri işittiğim sesler dile getirilemeyecek derecede tatlı. Ah o ağaçtaki hışırtılar, havadaki kuş sürüleri. Bir süre sustuktan sonra devam etti. Görme duygum azaldığından beri görmeyeni görebilmeye başladım. İç gözüm açıldı şimdi. Bugün bütün gün boyunca görme çemberim gittikçe genişledi. Başlangıçta buradan, oturduğum şu kapı önünden, Portiunculaya kadar görebiliyordum. Kardeşlerin orada birbirleriyle konuştuklarını veya dua ettiklerini, Peder Silvestro'nun onlardan ayrı durup başı önüne eğik, ağlayışını görebiliyordum. Daha sonra çember genişledi. Assisi'yi kuleleriyle, evleriyle, kalabalık caddeleriyle, çan kuleleriyle, kapı önlerinde oturmuş iş işleyen genç kızlarıyla görebiliyordum. Pencerenin ardında diz çökmüş, yanaklarından yaş akan kendi annemi görüyordum. Daha sonra aydınlanmış alan gittikçe genişledi. Roma'yı gördüm. Geniş caddeleri, kokulu beyinleri, allıklı hanımlar, kutsal başını eline dayamış Hristiyanların, durumu üstüne düşünen papayı ve ırmak kıyısında hayalinde zındıkları ve sakkınları yakmak için çalı çırpı yakan vahşi beyaz hırkalı keşişi. Derken daha ileriyi görmeye başladım. Mavi denizi, beyaz adaları, yabani Girit'i, daha sonra Mısır'ı ve sultanını, ardındaki ağaçtan kaçıyormuş gibi dört nala atını süren sultanı. En sonunda da Leo kardeş, o büyük nuru, koca yıldızları ve azizleriyle, melekleriyle, baş melekleriyle, kanatlı melekleriyle yedi kat göğü derken birden görmem karardı. Görmez oldum, bayıldım sandım. Herhalde Tanrı'ya müsaade ettiğinden fazla yaklaşmıştım. Bir şey demedim. Ruhu hayallerle gökte ve yerde gördüklerinden mutluydu. Çünkü yaraları bütün gün boyunca akmasına, önündeki yeri göle çevirecek şekilde sakalından damlamasına rağmen bedeninden alabildiğine uzaktaydı. En ufak bir acı bile duymamıştı. Dakikalarca sustu. Sonra kelimelerini dikkatle tartarak dedi ki, Leo kardeş, insanın vücudu eski ahitteki Nuh'un gemisi gibi, Tanrı da bu gemi içinde yolculuk ediyor. Hava kararıyordu, her ağaçtan cıvıltı geliyordu. Çekirgeler, cırcır böcekleri, gecenin o ilk sesleri Türkiye'ye başlamıştı. Alçaktan uçan iki yarasa önümüzde gidip geliyordu. Bir ara neredeyse Francesco'nun saçına takılacaktı. Neydi o diye sordu bana, başını şiddetle sallayarak. Başıma bir kanat çarptı. Melun bir yarasa Francesco kardeş, kahrolasıca. Bütün canlı yaratıkların hikayeleri vardır Leo kardeş. Hiçbir şeye hiçbir zaman kötü konuşmamalısın. Bir insanın, bir yabani hayvanın veya bir kulun hikayesini öğrenir öğrenmez, kötü duyguların sevgiye döner. Yarasanın hikayesini bilir misin? Hayır, ama anlat bana Francesco kardeş. Dinle o halde. İlkin yarasa bir kilisenin bodrumunda yaşayan bir fareymiş. Bir gece delikten çıkmış, minbere tırmanmış. Kutsal mayasız ekmeği kemirmeye başlamış. Yedikçe sırtında kanatlar çıkmış ve şimdiki yarasa hemşiremiz durumuna gelmiş. Yarasa yine önümüzden geçti. Sivrisinek avı peşindeydi. Özür dilerim yarasa hemşire dedim elimi kaldırarak. Kanatlarının kutsanmış mayasız ekmeğinden olduğunu bilmiyordum. Francesco bu arada elini kulağına götürmüştü. Altımızdaki ırmağın akışını dinliyordu. Dinle Leo kardeş, aşağıda boğazda türkü söyleyen dereyi dinle. Ne kadar sabırsız, denize akmak için nasıl da can atıyor. Ruhlarımız da aynı şekilde sabırsız Leo kardeş, göğe akmaya koşuyor. Rabbim ne zaman varacaklar? Acele etme, etme Francesco kardeş, henüz yeryüzünün ihtiyacı var sana. Görmedin mi dün San Damiano'da hemşirelere ne kadar iyilik ettin, inil demekten kendilerini alamadılar. Onlara verdiğin zevk o kadar yoğundu ki. Francesco içini çekti. Ne dedim orada? Sarhoştum. Rabbim bağışla beni. Niçin? Şeytana acıdığın için mi Francesco kardeş? Tanrı'ya onu bağışlaması için yalvarıp yakardın diye mi? Hayır, hayır dedi Francesco sesi acı dolu. Kadınların varlığı gönlümü karıştırdığından. Ey Rabbim, beden neden bu kadar güçlü? Neden bu denli yıkılmaz? Aç bırakmak, kırbaçlamak, uykuya bırakmamak hep boşuna. Ölsün diye karlara sokmak boşuna. Bir kürek dolusu çamura çevirmek boşuna. Yine de boyun eğmiyor. Kırmızı bayrağı dalgalandırmaya, bağırmaya devam ediyor. Francesco tutuşmuştu birden. Ayağa kalktı. Kalk Leo kardeş, itaat adına ne dersem harfi harfine hiçbir sözünü değiştirmeden tekrarlayacaksın. Olur mu? Sana karşı gelmemeye ant içtim Francesco kardeş. Buyur. Pekala, o halde başlayalım. Ben diyeceğim. Vah sana Francesco, hayatında o kadar günah işledin ki kurtulamayacaksın. Ve sen diyeceksin. Doğru, doğru, o kadar çok günah işledin ki hayatında, Francesco, kurtulamayacaksın. Cehennemin dibini boylayacaksın. Hazır mısın? Hazırım Francesco kardeş. Haydi konuş. Ne mutlu sana Francesco kardeş. Hayatında o kadar hayır işledin ki, gidip cennetin doruğunda oturacaksın. Francesco şaşkınlık içinde bana bakıyordu. ''Niye bana boyun eğmiyorsun Leo kardeş? Söylediğimizi duymadın mı? Neler söylüyorsun? Kutsal itaat adına dediklerimi bir bir tekrar edecektin.'' ''Hay hay Francesco kardeş, konuş, boyun eğeceğim.'' ''Pekala, ben diyorum ki, kötü Francesco, hayatında işlediğin bütün günahlardan sonra bağışlanmanı dilemek küstahlığında bulunuyorsun. Hayır, hayır melun günahkar. Tanrı seni cehenneme atacak. Şimdi sıra sende Leo. Dinle, bana şunu diyeceksin. Evet, evet Tanrı seni cehenneme atacak. Konuş. Hayır, hayır. Kutsal Francesco, Tanrı'nın rahmeti senin günahlarından çok büyük. Her günahın bağışlanacak ve cennete gireceksin. Bu kez Francesco öfkelendi. Beni omuzumdan yakalayarak şiddetle sarstı. Buyruğuma ne cüretle karşı gelirsin? Sana dediğimin karşıtını söylemekte niye direniyordun? Son kez söylüyorum sana kutsal itaat adına. Buyruğumu yerine getir. Hay hay Francesco kardeş, sen ne dersen kelimesi kelimesine tekrarlayacağım. Yemin ediyorum. Francesco göğsünü dövmeye başladı. Gözlerinden korku fışkırıyordu. Kendisini cezalandırıyor, ağlıyor, bir yandan da konuşuyordu. Kötü, melun Francesco, senin için kurtuluş yok, sana acıma yok, cehennem ağzını açmış seni yutuyor. Francesco kardeş diye bağırdım, ben de ağlamaya başlamıştım. Ey aziz ve büyük şehit, Tanrı'nın esirgeyiciliği sonsuz, yoksulluk, sevgi ve iffet, üç büyük aziz, cennetin altın eşiğinde dikilmiş, seni kabul için bekliyor. Kutsal itaatin başında dikenden bir taç var. Francesco ayaklarına kapandı. Korkup ben de yanına çöktüm. Francesco kardeş, niye dizlerime sarılıyorsun? Niçin bana böyle eziyet ediyordun Leo kardeş? Niye buyruğuma karşı geliyorsun? Diye bağırdı gözyaşları içinde. Francesco kardeş, elini öpüyorum ve beni bağışlamanı söylüyorum. Yine de benim suçum değil. Yemin ederim ki sözlerini tekrarlamak üzere ağzımı açar açmaz, dilimi nasıl bilmiyorum, kontrol edemiyorum. İçimde bir ses duyuyorum. Bu ses Tanrı'nın sesi olmalı kardeşim. Şeytanın sesidir o diye sözümü kesti Francesco. Şeytan ruhumu uyutmak için dilini söylüyor. İçine girebilsin diye apansız yakalamak istiyor beni. Ama bırakmayacağım girmesine. Şu ipi al Leo kardeş. Al ve döv beni. Duydun mu? Kanlar akıncaya kadar döv. Bunu der demez belden yukarısını sıvadı. Manzarası yürekler acısıydı. Vurulacak neresi kalmıştı ki? Kırbaç izleriyle, yara bereyle kaplı deriye bürümüş kemikten başka bir şey yoktu. Bana hiç acımıyor musun Francesco kardeş diye bağırdım. Nasıl el kaldırabilirim sana? Francesco dayanamaz olmuştu artık. Sana ihtar ediyorum Leo kardeş diye bağırdı kudurmuş gibi. Dediğimi yapmazsan bırakır giderim. Ayrılırız Leo kardeş. Başımızın üstündeki cennet üzerine yemin ederim ki ayrılırız. Sırtını çevirdi. Allah'a ısmarladık dedi. Dehşete kapılmıştım. Kararını verdiğini, dediğini yapacağını anladım. Francesco kardeş dedim sırtımı sıvayarak. Sana vuracağım her darbe için ben de iki darbe indireceğim kendime. Bu lütfu esirgeme benden ne olur? Cevap vermeden ileri doğru eğildi. Düğümlü iple vurmaya başladım. Bir yandan da kendimi kırbaçlıyordum. İlkin hafif vuruyordum ona ama bu onu öfkelendirmeye yaradı. Daha şiddetli, daha diye haykırıyordu. Şu beden için, şu orospu için nasıl acı duyabilirsin? Daha güçle vurmaya başladım. Francesco'ya bir vuruyorsam kendime iki indiriyordum. İleri geri gidip geldikçe de öfkem artıyordu. İstemeden oluyordu. Kaptırmıştım kendimi. Tuhaf bir sarhoşluk içinde kendimden geçmiştim. Acının şiddetli olmasına rağmen ne kadar eziyet çekiyorsam içimde bir şey o kadar sevindiriyordu. Vahşi, mutlu çığlıklar atıyordum. Sanki bana kötülük etmiş ve sonunda elime geçmiş bir hayvandan öç alıyordum. Düğümlü ip Francesco'nun kanıyla kıpkızıldı ama ben kırbacımla amansızca vurmaya devam ediyordum. ''Yeter Leo kardeş'' dedi Francesco, iyice yatışmıştı.